Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutadahhirin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, tefsir derslerimizde bugün yeni bir sureye başlayacağız. Tekvir suresine. Sure hakkında genel malumat vermeden önce bugün tefsirini yapacağımız bu sureyi hem tilavet edeceğiz inşallah, hem de anlamaya çalışacağız Rabbimizin yardım ve inayetiyle.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzeşşemsü kübbirat ve izennücümün kederat وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Sadakallahu'l-Azim.
Değerli kardeşlerim, Tekvir suresini tilavet etmiş olduk. Tekvir suresi hicretten önce Mekke'de nazil olmuş bir suredir. 29 ayetten ibarettir. Tekvir ismini birinci ayette geçen ve dürüldü, sarıldı anlamına gelen küvvirat kelimesinin mastarından alır. Yani tekvir kelimesi Arapçada bir mastardır. Kısaca küvvirat ismiyle de anıldığı olmuştur. Musaf tertibine göre 81. sırada yer alır. 81. suredir. Nüzul sırasına göre ise araştırmacılarımızın, müfessirlerimizin tespitine göre 7. suredir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, kıyamet gününe aynen gözleriyle görür gibi bakmak isteyen tekvir İnfitar ve İnşikak surelerini okusun buyurur. Gerçekten bu surelerde kıyametin hem kopuş anı hem de o mahşer anı anlatılır. İşte Tekvir suresi de kıyamet sahnesini çok canlı bir şekilde gözümüzün önüne getiren bir suredir. Bu girişten sonra inşallah ayet ayet Yüce Rabbimizin kelamını anlamaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. İzeşşemsü küvvirat. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman. Bu gördüğümüz güneş demek ki bir gün dürülecek. Yani adeta artık işi bitecek. O dehşetli bir gün olan kıyamet sabahı işte bu surede hem kopuşu hem diriliş 16 ayette farklı farklı safhalara dikkat çekilerek anlatılır. Önce güneşin ışığının söndürüleceği, dürüleceğine dikkat çekilir. Tekvir kelimesi aslında sarık sarar gibi böyle dürmek demek. Hani bohçayı dürmek gibi, bir şeyi bohçaya, bohçalamak gibi. Artık bunun işi bitti, şimdi sen bir kenara gel anlamında bir şekilde dürülecek. Ama bu dürülme nasıl olacak onu bilemiyoruz. Bütün gökyüzü dürülecek. Ayette öyle buyurulur. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْفِيَّاتُمْ بِيَم۪ينِ O günler bütün gök Cenab-ı Hakk'ın elinde adeta dürülecek. Nasıl bir dürülme? Acaba küçülerek, hani bugün bir takım alimlerin tespitlerinde olduğu gibi gerçekten o yoğunlaşıp bir şekilde küçülüp iyice daralacak böyle bir o geniş kainat yaratılışın başlangıcında olduğu gibi bir daha zahiren küçük ama yoğunlaştırılmış bir cisme mi dönüşecek, nasıl dürülecek onu bilmiyoruz. Ama alemlerin Rabbi bize bunu haber veriyor. O her gün doğan ya da her gün gördüğümüz, ışığıyla ısısıyla fark ettiğimiz o güneşin bir gün ömrünün son bulacağına dikkat çeker. Şu alemde her varlığın bir ömrü var. Evet, sadece insanların ömrü değil, canlıların, hayvanatın ömrü var, bitkilerin ömrü var, cemadatın ömrü var, işte yıldızların ömrü var, kainatın da bir ömrü var. Güneşin de böylece bir ömrü var. Ve izen nucumu kedarat. Yıldızlar bulanıp, kararıp döküldüğü zaman. O yıldız alemi de, işte güneş kaybolunca zaten kimi gezegenler, cisimler güneşin ışığıyla görünür oluyorlar. Ama sadece görünür olmaktan efendim uzak karanlığa gömülmek gibi değil bu. O da kararıp adeta ışığını kaybedip dökülecek uzay boşluğuna. Yörüngeler adeta demek ki birbirine girecek. Kainatın ölümü diyelim. Yıldızlar döküldüğü zaman kainattaki o düzenin bozulmasıyla yıldızların parçalanması, bir şekilde kararıp dökülmesi işte bu ifadeyle ortaya konuyor. Ve izel cibalu suyirat ve dağlar yürütüldüğü zaman, yani tabii bu kıyametin dehşetinde yeryüzü bir başka yeryüzüne dönecek. Gökyüzü bir başka gökyüzüne dönecek. Dağlar da un ufak olacak. Başka ayetlerde toz duman olacak. İşte bu ayette de yerinden yürütülecek. Adeta kayacak böyle. O kıyametin dehşetini düşünün. İnsan olarak hani güçlü makineler yaptık bugün ama bir dağı ortadan kaldırmak için bile kaç gün çalışması gerekiyor o güçlü makinelerin. Ama kıyametin dehşeti nasıl bir dehşet ki bütün dağların böyle yürütüldüğünü düşünün. Allah muhafaza, bir zelzele oluyor. Bakıyorsunuz işte koskoca ülke sarsılıyor. Her şey böyle bir gelgit yapıyor. O kıyamet zelzelesi, Cenab-ı Hak ona inne zelzeleti sa'ah der. O kıyamet zelzelesi çok böyle şaşılacak bir şeydir der. Elbette insanların her birinin donup kalacağı bir zelzele bu. Düşünün, bir dağlık araziyi gözünüzün önüne getirin. İşte bütün dağlar adeta yürümeye başlıyor, parçalanmaya başlıyor. Sonra toz duman olmaya başlıyor. Nasıl bir dehşet halidir o hal. Ve izel aşar uttilet. O doğurması yaklaşmış gebe develer kendi haline bırakılıverdikleri zaman. Şimdi burada niye develer misal veriliyor? Tabii Kur'an'ın indiği ilk ortam, Araplarda deve çok önemli. Onların sermayesi adeta. Hele hele doğuracak bir deve çok daha kıymetli. Çünkü yeni bir deve sahip olacak kişi ona çok daha itina ediyor, hastalanmasın diye. O karnındaki yavru da ölmesin diye. Ona daha iyi bakıyor, ediyor falan. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, o diyor çok kıymet verdiğiniz, kendi hayatınızın sermayesi kıldığınız o hamile develer bile kendi haline bırakılacak. Yani kimse malının derdine düşemeyecek. Malının derdine, altınının derdine, incisinin derdine düşemeyecek. Bırakılıverecek her şey. Ve izel aşar uttilet. Ve izel vuhuşu huşirat. Evet, o vahşi hayvanlar, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman. Niye toplanırlar? Bir korku var, bir dehşet hali var. Artık onlar birbirine ısırmak, birbirine zarar vermek, birbirini yiyip içmek değil. Herkes can derdine düşmüş. Herkes birbirine sığınmış adeta. Vahşi hayvanlar da birbirine sığınmışlar. Bir korku halinde bu olur. İnsanlarda da olur mesela. Korktuğunuz zaman hemen bir topluluğun içinde olmak istersiniz. Oraya doğru gidersiniz. Yalnız kalmak istemezsiniz. Bütün canlılarda böyle bir duygu var demek ki. Kıyametin o dehşetli anında bu vahşi hayvanlar, her türlü yabani hayvanlar da deliklerinden çıkacak, inlerinden dışarıya fırlayacak, yuvalarını bırakıp böyle meydanlarda adeta bulabildilerse, nereyi buldularsa orada, orada toplandıkları zaman. وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشُرَتْ Kitleler halinde. Bunu şöyle de anlayan müfessirlerimiz var. Bütün vahşi hayvanlar ölecek ve üst üste yığılacaklar adeta. Denizdeki balıklar, karadaki kurtlar, kuşlar ne varsa hepsi. Böyle de anlayan var. Toplandığı zaman bütün işte yabaniler bir araya toplandığı zaman ölüp de toplanabilir. Ama Allahu alem diriyken korkudan toplanacaklar. Sonra da ölüleri patlayıp onlara da öleceklerdir elbette. Çünkü bir ses oluyor. O sesle bir topluluk helak oluyor. Geçmiş kavimlerde sesle helak olan nice toplulukların olduğunu Kur'an bize haber veriyor. Canlılarda da böyle. Yine bu ayeti şöyle de anlamak mümkün olabilir. O vahşi hayvanlar ya da yabani hayvanlar, bütün hayvanlar, hani mahşer sabahı toplandıkları zaman, onlar da toplanacak çünkü hadis rivayetlerinde bu bilgiler var. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koçtan işte hakkını aldığı zaman deniyor. Bu mahşer sabahına da işaret etmiş olabilir ama bu ayetler daha çok kıyamet öncesi anlara ait. وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Denizler kaynatıldığı zaman. Tescir kelimesi sütçirat diye ifade edilen ayetteki bu kelime ateşlemek, ateşi tutuşturmak, yakmak, kaynatmak, ateşle doldurmak, püskürtmek gibi anlamlara geldiği gibi bir şeyin suyunu boşaltmak, kurutmak anlamlarına da gelir. Şöyle diyelim, denizler kaynatılacak. Nasıl kaynar deniz? Evet, mağma tabakası dışarıya fırlar. Adeta o bazen görüyoruz dağlardan akan o ateş sellerini. Hakikaten bütün denizleri kaynatacak bir noktaya gelebilir. Sonra da sular kurur işte. Kupkuru olur her yer. Ya da su dediğimiz madde hidrojen ve oksijenden meydana geliyor. Yanıcı hidrojen ile yakıcı oksijen gazları bir araya geliyor. Ortaya bir suyu söndüren bir madde çıkıyor ama belki bu atom molekülleri ayrışacak. İşte yanıcı madde ile yakıcı madde adeta her tarafı ateş koru haline getirecek. Ve izel biharu sucirat, denizler kaynatıldığı zaman. Ve izen nüfusu züvvicet, nefisler, canlar eşleştirildiği zaman. Ne ile eşleştirilecek? Bu ayet farklı şekillerde anlaşılmış müfessirlerimiz tarafından. Önce şöyle bir anlam üzerinde durulmuş. Tabii insan ölünce nefis dediğimiz o can bedenden ayrılıyor. Toprağa giriyor beden kalıbı. Evet, can da berzah alemi dediğimiz bir alemde tutuluyor. Cenab-ı Hak katında tutuyor. Tabii iyilerin canları, ruhları diyelim daha farklı bir ortamda. Kötülerin, facirlerin, günahkarların canları ise daha muzdarip yerlerde, ızdırap çektiği yerlerde tutuluyor. Fakat yeniden diriliş, sura üfürülme anı gerçekleşince ne oluyor? O zaman o ruhlarımız ya da nefis diyor Kur'an buna zaten, o nefislerimiz, o canlarımız o bedenlerle buluşuyor. Cenab-ı Hak bedenin toprağa karışan hücrelerini dilediği şekilde bir araya getiriyor. Bunu Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde bunun bir şekilde diriltileceği insanın cesedinin toplanacağı ifade edilir. Hatta parmak uçlarına kadar biz toplamaya kadiriz der Cenab-ı Hak. Biz yeryüzünün onlardan neyi eksilttiğini çok iyi biliyoruz der. Evet, toprak elementler halinde adeta kendi cesedinizi emiyor. Toprağa karışıyorsunuz. Belki oradan bir ağacın içinde farklı bir madde olarak bir takım hücreleriniz canlanıyor. Bir başka canlı da olabiliyorsunuz. Taş toprağın içinde kalabiliyorsunuz ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ. Onlardan yeryüzü neler eksilttiğini biz çok iyi biliyoruz. Hangi hücre nerede? Biliyoruz. Çağırınca hepsi gelecek. Ve o nefislerle, o canlarla, o bedenler bir araya gelecek. Ve izen nüfusu züvvicet. Birinci mana olarak bu. Allahu alem murad-ı ilahi böyle olmasını insanın gönlü daha çok belki bu şekilde tatmin oluyor. Ama başka manalar da verilmiş. Mesela ve izen nüfusu züvvicet derken kıyamet gününde insanlar benzerleriyle yani müminler müminlerle, kafirler de kafirlerle bir araya getirilecek. Yani bir anlamda herkes kendi sınıfıyla, sınıf sınıf, grup grup ayrılacak. Ya da şöyle de denilmiş, kişinin dünya hayatında beraber bulunduğu inanç ve zihniyet önderleriyle bir araya getirilmesi. Çünkü şöyle de ayetler var, biz o gün herkesi önderiyle beraber çağıracağız. Böylesi ayetler de var. Bu ayetlerden yola çıkarak bu da olabilir, bu da kastedilmiş olabilir deniyor. Şu manada verilmiş, nefisler o gün amelleriyle buluşturulduğu zaman. Evet, amel defterlerimiz verilecek. Artık o günkü defterlerin mahiyeti nasıldır bilmiyoruz ama bütün yapıp ettiklerimizle buluşacağız yine. Nasıl buluşulur? Bugün teknoloji çok gelişti. Çok farklı şekilde buluşulur. Yüce Rabbimiz buyurur ki, اِنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sizin yapıp ettiğiniz her şeyin bir nüshasını çıkarıyoruz biz. Kopyasını yapıyoruz der adeta. Bunu bugün istinsah denilince Arapçada kopya anlaşılıyor. Yani bir şeyi kopyalamak, kopya çekmek anlamında değil, kopyalamak anlamında. Her şeyin bir nüshasını çıkarıyoruz. O gün acaba canlı olarak hayatımızı mı inceleyeceğiz baştan sona? Öyle bir inceleme ki, öyle bir izleme ki niyetleri de göreceksiniz orada. Hangi ameli ne niyetle yaptın? Şimdi dıştan yapılan amellerin biz iç boyutlarını bilmiyoruz. Ne kadar ihlaslıdır, münafıkça mıdır efendim, başka başka niyetlerle midir, düşmanca mıdır? Sadece şeklini görüyoruz amellerin. Ama zahir ve batın, içi ve dışı bilen Allah Celle Celaluhu yapıp ettiğimiz her şeyi bütün boyutlarıyla istinsak ediyoruz diyor. Kopyalıyoruz. Yazıyoruz bir yere. Kaydediyoruz. Yarın size seyrettireceğiz. İşte bu ayeti nefisler eşleştirildiği zaman ne ile? Amel defterleriyle diye de anlayan alimlerimiz olmuş. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Diri diri gömülen o kız çocuklarına hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, cahiliye döneminde efendim herkes değil tabii ama bazıları kızlarını diri diri toprağa gömüp öldürüyorlardı. Sebep, iki tane sebep gösteriliyor. Kur'an bize haber veriyor. Bir, açlık endişesiyle. Bu kadar çocuğu biz besleyemeyiz. O bir can eksik olsun diyerek kız çocukları da ikinci sınıf sayılıyor o dönemde. Öldürüyorlardı. İkincisi de işte yarın savaş oluyor, harp oluyor, çocuklarımız ellerine geçiyor. Ona kötü muamele yapıyorlar. Böyle bir utanılacak bir manzaraya düşmek istemeyiz diyerek o kız çocuğundan utanma duygusuyla efendim öldürüyorlar. Çünkü Kur'an yine bize haber veriyor. Birine diyor kız evladın oldu diye müjde verildiği zaman yüzü simsiyah kesilir. Hiç hoşuna gitmez diye. O dönemin toplumunda kız çocuklarına böyle bakılmış. Belki dünyanın birçok yerinde kız çocukları bazen böyle ikinci sınıf görülmüş. Fakat İslam gelince hakikaten o Cenab-ı Hakk'ın yüce dini bütün insanlara bir şeref kazandırmış esasen. Kızlara da. Hem de öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kız çocuklarını öncelemiş. Onlara pozitif ayrımcılık yapmış diyelim bugünkü ifadeyle. Pozitif ayrımcılık yapmış. Hatta eve bir meyve aldığınız zaman turfanda bir sebze getirdiyseniz önce kızınıza verin demiş Resulü Zişan aleyhissalatü vesselam. Kendisi de bunun hayatında çok güzel bir örneklik olarak sunmuş. Kızı Fatıma eve gelince ayağa kalkıp ayakta karşılar. Onu alnından öpermiş. Hoş geldin yavrucuğum, ciğerparem diyerek. Evet, kız çocuğunun adeta şerefi Resulü Zişan aleyhissalatü vesselam zamanında onun okuduğu vahiylerle ve söylediği sözler, yaptığı fiillerle öyle bir noktaya ulaşmış ki gerçekten bakınız şu birkaç hadis okuyalım konuyla ilgili. Eğer bir kimse kendisine kız çocuğu verilerek imtihan edilmiş ve o da çocuğuna iyi muamele etmişse bu ameli onu cehennem ateşinden korur buyurmuş. Bir başka hadis. Eğer bir kimse iki kız çocuğu büyütmüşse kıyamet günü onunla benim aram şöyle olacaktır diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki parmağını göstermiş. Biz yan yana olacağız onunla demiş. Eğer bir kimse üç kız çocuğunu ya da kız kardeşlerini iyi terbiye etmiş ve onlara şefkat göstermiş ve kendisine ihtiyaçları kalmayıncaya kadar büyütmüşse bu kimse için cennet vacip olur. Bir şahıs kalkmış ya Resulallah peki iki çocuğu olsa dediğinde Resulullah Efendimiz evet ona da cennet vacip olur buyurmuşlar iki kız çocuğuna. Bu hadisi rivayet eden İbn Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor ki eğer bir kimse Resulullah'a bir kız çocuğu diye sorsaydı ona da aynı cevabı verirdi Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar. Gerçekten tabii çok acı hadiseler yaşanmış o dönemde. Bir gün sahabeden biri Resulullah Efendimiz'e gelmişler ve şöyle demişler. Ya Resulallah biz cahiliye toplumunda putlara tapar, kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. Benim küçük bir kızım vardı ve beni çok severdi. Öyle ki ben onu çağırdığım zaman sevincinden adeta uçar ve koşa koşa yanıma gelirdi. Bir gün yine onu çağırdım. Koşarak yanıma geldi ve beni takip etmeye başladı. Yürüdüm ve ailemize ait olan yakındaki bir kuyunun yanına vardım. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Kulaklarıma gelen son sözleri babacığım babacığım diyen çığlıkları oldu. Bunları duyunca merhamet ummanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Ve gözlerinden yaşlar boşandı. Orada hazır bulunanlardan biri hadiseyi anlatan zata çıkışarak "Be adam sen Resulullah'ı üzdün" dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz "Mani olmayın, engel olmayın. O kendisini hüzne gark eden ve önem verdiği bir şeyi sormak istiyor buyurdu. Ve o şahsa anlattıklarını tekrar et dedi. Sahabi sözlerini tekrarlayınca Resulullah yine ağladı. Gözyaşları sakallarının üzerinden aktı. Daha sonra ona Allah Müslüman olanların cahiliye döneminde yaptığı hataları affetti. Şimdi sen hayatına yeniden başla buyurdu. Evet, demek ki vicdanı tabii rahat etmiyor. Resulullah'a o hadiseyi anlatma ihtiyacı hissetmiş. Tabii bugün de aziz dostlar, daha anne karnındayken nice çocuklara kıyılıyor. Değil mi? Kürtaj denilen şeyle. Bir hayati bir zaruret söz konusu olmadan o yavruların, o makasların efendim altında can vermeleri ve buna anne ve babanın rıza göstermesi yarın hesabı sorulacak en ağır sorulardan birisi. Ve izel mev'udetü su'ilet bi eyyi zembin kutilet. O gün diyor, o diri diyor toprağa gömülene sorulacak. Hangi günahından dolayı öldürüldü diye. Hangi günahından dolayı öldürüldü diye sorulacak. Bazı kıraatlerde ona sorulacak. Sen hangi günahından dolayı öldürüldün diye. O öldürenler muhatap bile alınmayacak. Buradan o çıkıyor. Onlar muhatap bile alınmayacak. Çünkü Cenab-ı Hak onlara demek ki rahmet nazarıyla asla bakmayacak. Böylesi günahları işlemekten efendim Cenab-ı Hak hem doktorları hem anne babaları muhafaza buyursun. Böylesi ağır soruya yarın mahkeme-i kübrada cevap vermek çok zor olacak elbette. Ve izze suhufu nüşirat, amel defterleri açıldığı zaman, o gün sayfeler açıldığı zaman, iyilikler, kötülükler, küçük, büyük, ne var ne yok hepsinin bütün çıplaklığıyla adeta gözümüzün önüne açılıverdiği zaman. Ve izze semâ'u küşidat, gökyüzü o adeta yerinden sökülüp koparıldığı zaman. Gökyüzünü biz bugün tabii böyle bakıyoruz. Masmavi ya da bulutlu bir gökyüzü görüyoruz. Tabii o derinlikleri bilmiyoruz. O gün açıldığı zaman acaba ne olacak? Neler görülecek? Nasıl bir alem ortaya çıkacak? Ama Yüce Rabbimiz öyle buyuruyor işte. Gökyüzü adeta zaten bütün ecramıyla, cisimleriyle, içindeki yıldızlarıyla, galaksileriyle, varsa efendim gökyüzünün daha bizim bilmediğimiz bir takım perdeleriyle, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o Miraç hadisinde birinci kat sema, ikinci kat sema, üçüncü kat sema, her semanın bir kapısının olduğundan bahsediliyor ki, bugün insan olarak daha biz en yakın semayı keşfedebilmiş değiliz. Nasıl katmanlar var bilmiyoruz. İnsanoğlu olarak neyi biliyoruz ki zaten? Biliyoruz dediklerimiz bile tamamen zandan ibaret. Bugün tam öğrendik dediğimiz bir husus, bir sonraki gün bir başka bilgiyle çöpe atılıyor. Onun için alemlerin Rabbinin bize bu şekilde verdiği haberlere biz iman ediyoruz. Ama bunların nasıl gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Gökyüzü yerinden sökülüp koparıldığı zaman nasıl olacak bu? O gayb aleminin adeta perdeleri açılıp bambaşka alemler, cennet, cehennem, her şey görülecek, melekler görülecek. O gün öyle. Bambaşka bir alem. Bugün diyor Cenab-ı Hak, senin diyor gözündeki perdeyi açtık. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٌ. Bugün senin görüşün, bakışın, görmen çok keskin olacak diyor. Yani her şeyi ince ince göreceksin. وَاِذَا الْجَح۪يمُ سُعِيرَتْ. Cehennem alev alev kızıştırıldığı zaman. Kafirler için cehennem o gün kızıştırılır, harlanır, adeta hazır hale getirilir. وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ. Cennet yaklaştırıldığı zaman. Kime? Müminlere, muttakilere. O gün o sahne, o kıyamet mahşer sahnesinde cennet ve cehennem İkisi de görülecek herkes tarafından. Tabii müminlerin içine bir serinlik gelecek. Zaten onları serinletecek Cenab-ı Hak melekleriyle, müjdeleriyle. Siz korkmayın. Allah'ın selamı üzerinize olsun denecek onlara. Size bir şey yok. Bugün mahzun olmayın denecek. Ama bir kısım insanlar da kapkara kesilecek. Yüzleri simsiyah olmuş. Zifiri karanlık içinde kalmışlar. Işık arıyorlar. Ya da önlerini göremez hale gelmişler. Gözleri kararmış. O cehennemin şiddeti, o fukurdayan sesleri, o cennet bütün güzellikleriyle yaklaştırıldığı zaman nasıl seyrettirilecek bilemiyoruz. Cenab-ı Hakk'a sığınırız cehennemden. Rabbimizden isteriz onun güzel cennet nimetlerini. Alimet nefsüm mâ ehdarat. İşte o gün her can, her insan, her nefis ne hazırlamış olduysa onu bilecek. Önden ne gönderdi? Daha önce ne yaptı, ne yapamadı? Neyi geciktirdi? Hangi konuda tembellik etti? O gün hepsi bilecek. Peygamberi yalanladı mı? Onu tasdik mi etti? O gün zaten herkes biliyor onu. Ne yaptığını biliyor. Ama çok yakini bir şekilde bilecek. O gün orada zan üzere amel yok. Yani kanaat yok orada. Kesin bilgi var artık. Her şey apaçık ortada. Kitaplar açılmış. Şahitler çok. Kendi eli şahit insana. Derileri şahit olacak. Ağızlarına mühür vururuz, bize elleri konuşacak diyor Cenab-ı Hak. Ayakları konuşacak diyor. Bütün varlık konuşacak. Meleklerin şahitliği var. Defterlerin şahitliği var. Amel defterlerinin şahitliği var. Her şeyden öte alemlerin, Rabbinin şahitliği var, bilgisi var. Peygamberlerin şahitliği var. O kadar şahit var ki. Kendi kendimize şahidiz. Belil insanu ala nefsihi basira. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ İnsan kendi özünü çok iyi görür ve bilir. Sayısız mazeretler ileri sürse de o gün mazeretlerin hiçbiri geçerli olmayacak. Bugün avutabiliriz, kendi nefsimizi avutabiliriz. Namaz kılmamaya mazeret üretebilirsiniz. Tesettürlü olmamaya mazeret üretebilirsiniz. Faiz yemeye mazeret üretebilirsiniz. Ama bu mazeretlerin geçersiz olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Çok iyi biliyorsunuz. Nefsinizin hevasına uyuyorsunuz. Menfaatinize çalışıyorsunuz. Allah'ın emirlerine uymak yerine kendi arzularınızın peşinde gidiyorsunuz. Kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Kendi kendinizi ikna ediyorsunuz. Daha doğrusu ikna olmuş gibi davranıyorsunuz. Ama vicdanınız ikna olmuyor. O gün vicdanın sesi çok daha gür çıkacak. Belil insanu ala nefsihi basira. Öyle bir göreceksiniz ki kendinizi dört dörtlük göreceksiniz. Yani kendinize yalan söyleyemeyecek kadar göreceksiniz. İşte ayet alimet nefsüm mâ ahdarat. O gün her can, her nefis ne hazırladıysa hepsini çok iyi bilecek buyuruyor Cenab-ı Hak. O gün Yüce Rabbimiz hiçbirimizi mahcup etmesin. Peygamberler dua etmişler. Ya Rabbi, o diriliş günü bizi mahcup etme demişler. O gün rezil olmayalım. O gün iflasa düşenlerden olmayalım. O gün kaybedenlerden olmayalım. O gün kazananlardan olalım. O gün defterini gizlemeye çalışanlardan değil, defterini herkese göstermeye çalışanlardan olalım. Ama böyle olmak için hayattayız. Hemen şimdi, yarın değil, hemen şimdi tedbire koşmak durumundayız. Amellere koşmak durumundayız. Kendimize çekip düzen vermek durumundayız. Ölmeden önce şöyle bir hesaba çekmek durumundayız kendimizi. Rabbim muvaffak eylesin efendim. Bugün belki surenin tamamını okuruz diye düşündük ama nasip bu kadarmış. İnşallah bir sonraki dersimizde 15. ayetten surenin sonuna kadar hem okuruz hem de Rabbimizin yüce mesajlarını kavramaya çalışırız efendim. Allah'a emanet olunuz.